Ayrım 17.
2. Burjuva ve proleter evlilik. Var olma mücadelesinin keskinleştiği ve evliliğin gittikçe daha fazla para evliliği ya da satın alınan evlilik olduğu ölçüde evlilikle bağıntılı kötülükler gelişiyor ve evlilik ahlakının bozulmasını artırıyor. Bir aileyi geçindirmenin gittikçe zorlaşması birçok erkeğin evlilikten feragat etmesinde belirleyici rol oynuyor ve kadın ev işleriyle sınırlı kalmalı, ev kadını ve anne olarak mesleğini yerine getirmeli lafı gittikçe daha fazla düşüncesiz bir safsata haline geliyor. Öte yandan bu koşullar cinsel ilişkinin evlilik dışı doyumunu teşvik etmekte ve fahişe sayısını artırmaktadır. Cinsel güdünün doğal olmayan doyumundan hastalananların sayısı da artıyor. Varlıklı sınıflarda kadının aynen eski Yunan'da olduğu gibi yalnızca yasal çocuklar için doğum makinesi, evin bekçisi ya da sefaat içinde mahvolmuş kocanın bakıcısı düzeyine düşmesi ender değildir. Erkek kendi keyfi ve aşk gereksinimi için kentin en güzel semtlerinde oturan hetereler. Bizde bunlara kurtizan ya da metres denir, tutar. Olanakları metres tutmaya el vermeyen başkaları evlilikten önce olduğu gibi pirenelerle idare ederler ve kalpleri karılarından çok bunlar için çarpar. Onlarla gönül eğlendirirler ve evli kadınlarımızın bir bölümü bu tür eğlenceleri normal karşılayacak kadar çürümüştür. Demek ki toplumun üst ve orta sınıflarında evlilikte kötülüğün ana kaynağı para ve mevki evliliğidir. Fakat evlilik bu sınıfların yaşam tarzıyla daha çok kokuşur. Bu kendisini sıkça avareliğe ya da ahlak bozucu uğraşlara kaptıran kadın için de geçerlidir. Kadının ruhsal besini genellikle yalnızca açık saçık romanlar ve müstehcen yayınlar okumak, hafif meşrep tiyatro oyunlarına gitmek, şehvet duygularını gıdıklayan müzik dinlemek, sarhoş eden uyarıcı ilaçlar kullanmak, her türden skandallar üzerine konuşmaktan ibarettir. Ya da avarelik ve can sıkıntısı onu daha çok erkeğin aradığı aşk maceralarına sürükler. Bir eğlenceden diğerine, bir yemek davetinden diğerine koşar ve yazın kış yorgunluğunu atmak ve yeni eğlenceler bulmak için sayfiye plajlarına gider. Bu yaşam tarzında şorinuş, skandelos hakkı verilir. Kişi baştan çıkarır ve baştan çıkartılır. Alt sınıflarda para evliliği neredeyse hiç bilinmez. İşçi kural olarak aşk nedeniyle evlenir. Ancak bu evlilikte de rahatsızlık verici nedenler az değildir. Çok çocuk sıkıntı yaratır ve çoğunlukla yoksulluğa yol açar. Hastalıklar ve ölüm işçi ailelerinde sık görülen konuklardır. İşsizlik sefaleti doruğuna çıkarır. İşçinin kazancını azaltan, bazen tümüyle elinden alan o kadar çok şey vardır ki, ticaret ve sanayi krizleri onu işsiz bırakır. Yeni makine ve çalışma yöntemleri onu fazlalık olarak sokağa atar. Savaşlar, uygunsuz gümrük ve ticaret anlaşmaları, yeni dolaylı vergilerin yürürlüğe konması, düşünceleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği için işveren tarafından cezalandırılma vesaire işçinin varlığını yok eder ya da ağır şekilde zedeler. Bunlardan bazen biri bazen diğeri olur. Böylece işçi bazen uzun bazen kısa süreli işsiz kalır. Yani açlık çeker. Onun varlığının işareti her türlü güvenceden yoksunluktur. Kaderin bu tür darbeleri hoşnutsuzluk ve umutsuzluk üretir ve bu ruh hali ifadesini öncelikle her gün her saat karşılanamayan en gerekli şeyler için talep getiren ev yaşantısında bulur. Hırgür ve kavga başlar. Sonuç evliliğin ve ailenin yıkılmasıdır. Ya da erkek ve kadın ikisi birlikte çalışırlar. Çocuklar kendi başlarına kalır ya da kendileri de gözetim ve eğitim gereksiniminde olan daha büyük kardeşlerin gözetimine terk edilir. Öğle paydosunda genellikle yoksul yemek büyük bir hızla yutulur. Elbette bunun için ebeveynlerin eve yetişecek zamana sahip olduğundan yola çıkıldığında ki binlerce örnekte iş yerinin eve uzaklığı ve paydosun kısalığı nedeniyle bu mümkün değildir. Akşama eşlerin ikisi de yorgun ve bitkin eve dönerler. Sevimli ve hoş bir yuva yerine havasız ve ışıksız ve çoğunlukla en gerekli şeylerin eksik olduğu dar ve sağlıksız bir evle karşılaşırlar. Korkunç uygunsuzlukların kaynağı olan artan konut sıkıntısı, sosyal düzenimizin sayısız kötülüğe, ahlaksızlığa ve suça yol açan karanlık yanlarından biridir. Ve konut sıkıntısı her türlü çabaya rağmen kentlerde ve sanayi bölgelerinde her yıl daha da büyüyor. Gittikçe daha geniş tabakalar bundan etkileniyor. Küçük esnaflar, memurlar, öğretmenler, küçük tüccarlar vesaire, işçinin akşamları yorgun ve bitkin eve gelen karısının yapacak işi yine çoktur. Evde en gerekli şeyleri gerçekleştirebilmek için iki ayağını bir pabuca sokmak zorundadır. Çocuklar acele yatırılır, kadın oturup gece geç vakitlere kadar diker ve yamar. O kadar gereksindiği sohbet ve manevi takviyeden yoksundur. Erkek genellikle cahildir, kadın ondan da az bilir ve birbirine söylenecek çok az şey hemen söylenip biter. Erkek evde eksik olan güzellikleri bulmak için kahveye gider, içer ve ne kadar az da olsa kendi koşullarına göre çok fazla para harcar. Bazı durumlarda toplumun yüksek çevrelerinde de birçok kurban alan kumar illetine yakalanır ve içtiğinden daha çoğunu oyunda kaybeder. Bu arada kadın evde oturup kinlenir. Kendisi bir yük hayvanı gibi çalışmak zorundadır. Dinlenebileceği tek bir an yoktur. Erkek ise erkek olarak doğmuş olma rastlantısının ona sağladığı özgürlüğü elinden geldiğince kullanır. Böylece anlaşmazlık başlar. Ama kadın görevine daha az sadıksa, akşamları işten yorgun döndüğünde hakkı olan dinlenmeye yönelirse ev ekonomisi geriler ve sefalet çift kat büyür. Ama biz buna rağmen en iyi dönemi yaşıyoruzdur. Böylece proleterlerin evliliği de gittikçe daha fazla sarsılır. Elverişli iş saatleri bile tahripkar etkide bulunur. Çünkü bu durumda pazar günleri çalışma ve mesaiye kalma zorunluluğu, işçinin ailesine ayırabileceği zamanı da elinden alır. Birçok örnekte iş yeri saatlerce uzaklıktadır. İşçinin öğle tatilinde eve gelmesi olanaksızdır. İşçi sabahları çocuklar henüz derin uykudayken erkenden kalkar ve akşam geç saatte çocuklar yine aynı şekilde uyurken eve döner. Binlerce işçi, özellikle büyük kentlerdeki inşaat işçileri, uzaklık nedeniyle bütün bir hafta boyunca eve gelmezler. Ancak hafta sonları ailelerinin yanına dönerler. Bu koşullarda aile yaşamı nasıl gelişsin? Ama artık kadın emeği de gittikçe daha fazla ağırlık kazanıyor. Özellikle binlerce buharlı dokuma tezgahı, iplik makinesi, ucuz kadın ve çocuk emeğine teslim eden tekstil sanayiinde. Burada eski koşullar tersine dönmüştür. Kadınla çocuk fabrikaya gider, ekmeksiz kalmış erkeğin ise evde oturması ve ev işlerine bakması ender değildir. Kocaları el işçisi, duvarcı, marangoz vesaire olarak kışın hiç ya da çok az kazanç sağladığı için birçok kadın Chemnitz bölgesinde apreleme kurumlarında yalnızca kışın çalışır. Başka bölgelerde inşaat işçilerinin karıları kış ayları süresince fabrikalarda iş ararlar. Karısının yokluğunda kocanın ev işlerine bakmasına sıkça rastlanır. Hızlı bir kapitalist gelişme içinde Avrupa sanayi devletlerinin tüm kötülüklerini çok daha büyük boyutlarda üreten Kuzey Amerika'da bu koşullara yol açan durum için çok karakteristik bir ad kullanılır. Erkekler evde otururken esas olarak kadınların çalıştığı sanayi bölgelerine She Towns, kadın kentleri denir. Kadınların tüm sanat mesleklerine girmesine bugün genel olarak izin verilmiştir. Kar ve kazanç peşinde olan burjuva toplumu daha kolay boyun eğen, eğilen ve kanaatkar olan kadın işçinin erkekle karşılaştırıldığında ne kadar mükemmel bir sömürü objesi olduğunu çoktan anladı. Bu yüzden kadınların işçi olarak kullanıldığı meslek ve iş türlerinin sayısı her yıl artıyor. Makineleşmenin yaygınlaşması ve geliştirilmesi, gittikçe artan iş bölümüyle çalışma sürecinin basitleştirilmesi, kapitalistlerin kendi aralarında ve dünya pazarında rakip olan sanayi ülkeleri arasında artan rekabet mücadelesi, kadın emeğinin gittikçe daha fazla kullanılmasını teşvik eder. Bu tüm sanayi devletlerinde ortak olan bir görünümdür. Fakat kadın işçilerin sayısı arttığı ölçüde bunlar çoğunlukla erkek işçilerin rakipleri haline gelir. Gerek fabrika müfettişlerinin raporlarında, gerekse istatistiki verilerde kadın işçilerin çalışması üzerine sayısız ifade bunu doğruluyor. Giyim ve iç çamaşır sanayi gibi ağırlıkla çalıştıkları, özellikle çalışmanın kadının kendi evinde yapıldığı iş dallarında kadınlar en kötü durumdadır. İç çamaşırı üretiminde ve konfeksiyon branşında kadın işçilerin durumu üzerine federal hükümetin 1886'da düzenlediği araştırmada bu kadın işçilerin içler acısı ücret durumunun onları çoğunlukla bedenlerini satarak yan gelir edinmeye ittiğini göstermiştir. Hristiyanlığı kullanılması gereken yerde genellikle kullanmayan, nerede gereksiz ve zararlıysa orada kullanan Hristiyan devletimiz, bu Hristiyan devlet, Hristiyan bir burjuva gibi davranıyor. Buna da Hristiyan devletin Hristiyan burjuvaların katibi olduğunu bilen biri şaşmaz. Devlet memurlarının birçoğuna ne yeterli pazar tatili ne de normal bir çalışma süresi tanımadığı ve böylece onların aile yaşamına zarar verdiği gibi, kadınların çalışma süresini katlanabilir, ölçüyle sınırlayan ve çocuk emeğini yasaklayan yasalar çıkarmaya da çok zor karar veriyor. Posta, demiryolu, hapishane memurları vesaire genellikle geçerli zamanın ötesinde hizmet vermek zorundadır. Ama maaşları tam tersi bir orandadır. Ayrıca ev kiraları işçinin alt düzeydeki memurun ve küçük adamın geliriyle karşılaştırıldığında çok yüksek olduğundan bunlar kendilerini son derece kısıtlamak zorundadırlar. Eve oğlan ya da kız çoğu zaman ikisi birden kiracı alınır. Yaşlı ve genç en dar alanda cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin iç içe oturur. Çoğunlukla en mahrem olayların tanığı olurlar. Bu arada utanma duygusu ve ahlakın başına gelenler üzerine tüyler ürpertici olgular vardır. Birçok kez tartışılan gençliğin kabalaşması ve yabanileşmesindeki artış, öncelikle kentte ve kırda var olan böylesi koşulların suçudur. Ve geçimini sağlama amacıyla çalışmak çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır? Gerek fiziksel gerek manevi açıdan düşünebilecek en kötü etkiyi. Evli kadının da sanayide gittikçe artan kullanımı özellikle hamilelikte, doğumda ve çocukların anne besinine muhtaç olduğu ilk dönemde kötü sonuçlara yol açar. Hamilelik sırasında gerek bebekte gerekse kadının organizmasında yıkıcı etkide bulunan, erken ve ölü doğumlara yol açan bir sürü hastalık oluşur. Çocuk dünyaya gelir gelmez anne yerini bir rakibeye kaptırmamak için olabildiğince çabuk yine fabrikaya dönmek zorundadır. Zavallı yavrucaklar için kaçınılmaz sonuç şudur: bakım ihmal edilir, uygunsuz beslenme veya tümüyle yetersiz beslenme söz konusu olur. Sessiz olmaları için bunlara uyuşturucular verilir. Daha başka sonuçları şunlardır: kitle halinde ölüm ya da dermansızlık ve sararıp solma, tek kelimeyle ırkın dejenerasyonu. Çoğunlukla çocuklar doğru dürüst anne ya da baba sevgisi tatmadan, bu sevgiyi gerçekten duyumsamadan büyürler. Proletarya işte böyle doğurur, yaşar ve ölür. Ve devletle toplum bayağılığın, ahlaksızlığın ve suçun çoğalmasına şaşar. Geçen yüzyılın 60'lı yıllarının başlangıcında Kuzey Amerika'nın kölelikten kurtuluş savaşı nedeniyle İngiliz pamuk bölgelerinde binlerce kadın işçi işten ayrılmak zorunda kalınca doktorlar, halkın büyük sefaletine rağmen çocuk ölümlerinin düşmesi gibi dikkat çekici bir keşifte bulundular. Bunun nedeni çocukların şimdi anne besini almaları ve daha önce hiç görmedikleri biçimde iyi bakılmalarıydı. Aynı olgu Kuzey Amerika'da özellikle New York ve Massachusetts'te 70'li yıllardaki krizde doktorlar tarafından saptandı. İşsizlik kadınları işten ayrılmaya zorluyor ve onlara çocuk bakımı için zaman tanıyordu. Benzer gözlemler İsveç'teki genel grev sırasında da Ağustos ve Eylül 1909 yapıldı. Stockholm'de ve diğer büyük İsveç kentlerinde de ölümlülük oranı uzun zamandan beri bu büyük grevin haftaları sırasında olduğundan daha iyi olmamıştı. Stockholm'ün en önde gelen tıp otoritelerinden biri, bu olağanüstü memnun edici ölümlülük ve genel olarak sağlık koşullarının hiç kuşkusuz büyük grevle dolaysız bağıntılı olduğunu dile getirdi. Kuşkusuz en önemlisi grev haftaları sırasında avareler ordusunu oluşturan büyük yığınların neredeyse hiç durmaksızın açık havada kalma olanağı bulmalarıydı. Bu da bedensel sağlığa doğal olarak son derece yararlı olmuştu. İş yerleri için geçerli olan sağlık kurulları ne kadar kapsamlı olursa olsun, yine de iş lokallerindeki hava genel olarak sağlığa az çok zararlı etkide bulunacak durumdaydı. Büyük grev sırasındaki alkol yasağının önemi de küçümsenmemeliydi. Ekonomist romantiklerin öyle iç açıcı gösterdikleri ev sanayiinde koşullar daha iyi değildir. Burada kadın erkeğin yanında sabahtan akşama dek işe bağlanır ve çocuklar da çok küçük yaşlarda işe koşulur. En küçük alanda erkek, kadın, aile ve kimi yardımcılar iş artıklarının ve en rahatsız edici duman ve kokuların arasında üst üste yaşarlar. Yatak odaları da oturulan ve çalışılan yerlerle aynı durumdadır. Genel olarak havalandırmasız, karanlık olan bu delikler, bunların içinde orada yaşayan insanların yalnızca yarısı bile barınsa sağlık açısından düşündürücüdür. Gittikçe zorlaşan geçim mücadelesi çoğu zaman kadınları ve erkekleri başka koşullar altında tiksinecekleri şeyleri yapmaya da zorluyor. 1877'de Münih'te polise kayıtlı ve denetlenen fahişeler arasında işçi ve zanaatkarların karılarının 203'ten az olmadığı saptandı. Ya utanma duygusunu ve insan onurunu derinden yaralayan polis kontrolüne tabi olmadan sefaletten dolayı kendini satan evli kadınların sayısı kaçtır? 10. Bölüm. Geçim kurumu olarak evlilik. 1. Evlenmelerde düşüş. Anlatılan koşullar altında evliliği cennet olarak görmeyen ve böyle bir şeye girişme konusunda kuşkular taşıyanların sayısının arttığını kanıtlamak gerekmez herhalde. Uygar devletlerin çoğunda evliliklerin sayısının gerilemekte olduğu ya da yerinde saydığı görüntüsü bu yüzdendir. Deneyimlere göre eskiden tek bir yılın yüksek tahıl fiyatları bile hem evlenme hem doğum sayısını olumsuz yönde etkiliyordu. Fakat bir ülkenin sanayileşmesi arttığı oranda bu sayı tüm ekonomik konjonktürün iniş ve çıkışlarınca belirlenir. Ekonomik krizler ve genel ekonomik durumun artan kötüleşmesi sürekli olumsuz etkide bulunmak zorundadır. Hemen tüm uygar ülkelerin evlenme istatistikleri bunu doğrular. En yeni hükümet araştırmasına göre Birleşik Devletler'de 1887-1906 zaman diliminde 12.832.044 evlilik yapılmıştır. 1887 483.096 1891 562.412 1892 577.870 1893 578.673 1894 566.161 1902 746.733 1903 786.132 1904 781.145 1905 804.787 1906 853.290 Görüyoruz ki 1893-94 krizi sonucunda 1894 yılında evlenme sayısı yalnızca yükselmemekle kalmamış, 12.512 eksilmede olmuştur. Aynı görüntü evlenme sayısının 4.987 eksilme gösterdiği 1904 yılında tekrarlanır. Fransa'da evlenmeler aşağıdaki tabloda görüldüğü gibiydi. 1873-1877 299.000 1878-1882 281.000 1883-1887 284.000 1888-1892 279.000 1893-1897 288.000 1898-1902 296.000 1903-1907 306.000 En yüksek rakamı 321.238 ile 1873 yılı gösteriyor. O andan başlayarak evlenme sayısı ekonomik yaşamın canlanmasıyla beraber yükseleceği zamana dek azalıyor. 1907 yılında Fransa 314.903 ile 1873'ten sonraki en yüksek evlenme sayısını gösteriyor. Bu artış belli oranda evlilik için gerekli formaliteleri basitleştiren ve yoksul bölgelerde evlenme oranının artmasına yol açan 21 Haziran 1907 tarihli yeni yasanın sonucudur. Ortalama nüfustan her 1000 kişiye düşen evlenme oranı. Alman İmparatorluğu 1871'den 1875'e dek 18,84. Prusya 18,88. Bavyera 18,92. Saksonya 19,96. Avusturya 18,30. Macaristan 21,50. İtalya 15,54. İsviçre 16,6. Fransa 16,96. İngiltere ve Galler 17,8. İskoçya 14,98. İrlanda 9,72. Belçika 15,44. Hollanda 16,64. Danimarka 15,88. Norveç 14,58. İsveç 14,4. Finlandiya 17,68. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi 19,62. Bulgaristan yok. Sırbistan 22,80. 1876'dan 1880'e dek Alman İmparatorluğu 15,68. Prusya 15,86. Bavyera 14,65. Saksonya 17,70. Avusturya 15,52. Macaristan 19,30. İtalya 15,6. İsviçre 14,90. Fransa 15,16. İngiltere ve Galler 15,34. İskoçya 13,76. İrlanda 9,4. Belçika 13,94. Hollanda 15,76. Danimarka 15,54. Norveç 14,40. İsveç 13,20. Finlandiya 15,72. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi 17,62. Bulgaristan yok. Sırbistan 23,32. 1881'den 1885'e dek Alman İmparatorluğu 15,40. Prusya 15,92. Bavyera 13,64. Saksonya 17,62.